Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün yine tarihte bir yolculuk yapacağız. Hem Osmanlı hanedanını ama hem de onların yurt dışındaki hayatlarını biraz daha derinden ama tek bir aile özelinde inceleyeceğiz.
Evet, bunlar Osmanlı hanedanının son yıllarının en parlak ailesidir. Hem pozisyonları itibariyle, hem dış görünüşleri itibariyle, hem yaşantıları itibariyle, hem başlarına gelen hadiseler, hayat macerası itibariyle Şehzade Ömer Faruk Efendi ve ailesi.
Büyük bir zikzak.
Evet, büyük bir zikzak. Yani çok ibretli bir hayat. Büyük bir zikzak çizer. Ömer Faruk Efendi ismini çok kişi duymuş olabilir son devir şehzadelerinden. Halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu, son halife Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye'deki son mümessili olan Abdülmecid Efendi'nin oğludur.
Eğer hanedan devam etseydi?
Padişah olacaktı Abdülmecid Efendi ve 1944'e kadar padişahlığı devam edecekti. Ama Ömer Faruk Efendi padişah olamayacaktı çünkü Osmanlı Hanedanı'nda şehzadelerin en yaşlısı tahta çıkar. Ömer Faruk Efendi 69'a kadar yaşadı. Ama hiçbir zaman hanedan reisi olmadı yaş itibariyle. Kendinden daha yaşlılar ondan sonra vefat ettiği için olmadı. Ama çok popüler bir şehzadeydi. Çünkü babası popüler bir adamdı. Bir kere Ömer Faruk Efendi'den bahsederken babasının karakterinin onun üzerinde tesiri var. Bir kere Abdülmecid Efendi sıradan bir şehzade değildi. Sıradan şehzadeler eski devir adamlarıdır. Fazla kimseyle görüşmezler, fazla konuşmazlar. Topluluklara girmezler. Siyasi hayata, sosyal hayata asla iştirak etmezler. Bir nevi göz altında yaşarlar. Çok hususi bir dairede, çok dar bir çevre içinde yaşarlar. O zamanın şartları böyle
icap ettiriyor. Yemek yerken bile yalnızlar.
Yalnızlardır.
En fazla ailesi.
En fazla ailesi yanında olabilir. Bir de tabii bunlar siyasi figür oldukları için, yani tahtın muhtemel varisleri olduğu için bunları kullanarak bir takım siyasi kumpaslar kurmak isteyenlere engel olmak için hükümdar bunları kontrol altında tutar. Bu sebeple Osmanlı şehzadeleri her zaman fakir, göz altında ve kontrollü bir hayat yaşamışlardır.
Ciddi bir psikolojik baskıdan bahsediyoruz aslında.
Tabii doğru. Ama bu bütün yani, dünyada böyledir.
Kızlar böyle değil ama kızlar erkekler. Böyle
değil. Evet, erkekler böyle yaşamışlardır. Abdülmecid Efendi, Sultan Abdülaziz'in oğlu, babasının vefatında çok küçük yaştaydı. 12 yaşındaydı. Sultan Abdülhamit tarafından ihtimamla yetiştirildi. Çünkü Sultan Abdülhamit amcasının kadre uğradığını düşündüğü için onun çocuklarına çok alaka gösterirdi. Ve Sultan Abdülaziz şehzadeleri adeta Sultan Abdülhamit'in çocukları gibi muamele görmüşlerdir ve çok iyi yetişmişlerdir. Her birisi ecnebi bir lisan, Fransızca çok iyi bilirler. Abdülmecid Efendi ilaveten Almanca ve İngilizceyi de merak sarmış ve biraz öğrenmiş. Arapça ve Farsçayı kitap okuyup tercüme edecek kadar iyi hocalardan, zamanın en iyi hocalarından öğrenmişlerdir. Bunun dışında zevki selim sahibi, oturmasını kalkmasını bilen, güzel giyinen insanlardır. Abdülmecid Efendi bunlar da bir istisnadır, çok daha fazla. Şimdi hakkında yazılan çok şey var halife olduğu için. Fakat şuna herkes dikkat çekiyor. Abdülmecid Efendi alafranga bir şahsiyet. İşte resim yapıyor, müzik dinliyor, hep kulüplere giriyor, toplantılara katılıyor, sergilere katılıyor, edebiyatçılarla görüşüyor. Tabii bunun elbette ki onun karakteriyle alakası var ama biraz da bunu rol yapıyor. Bu bir imaj çalışmasıdır. Çünkü 1908 yılında Türkiye'de Jöntürk darbesi oldu. Jöntürkler iktidarı ele geçirdiler. 1909'da Sultan Abdülhamit, yani eski devrin son mümessili, tahtını kaybetti. Arkasından yine eski devrin son mümessili olan Sultan Reşat tam bir kıskaç altında vazife yaptı. Sultan Vahidettin bir enkazın üzerine oturdu ve sonunda da tahtını kaybetti, biliyorsunuz. Abdülmecid Efendi şunu gördü. Devir değişti. Türkiye'de değişti. Artık insanlar klasik bir padişah imajından ziyade Avrupa'yı bir hükümdar, monark imajına ihtiyaçları var ve onu tutuyorlar. Hı. Ben de öyle olayım. Yoksa Abdülmecid Efendi aslında Alaturka bir insandı. Yaşantısı itibariyle.
Yani kapalı kapılar ardında, evet, kendi evinde Alaturka, evet, ama dışarıya görünen yüzüyle alafranga.
Bunu bana Neslişah Sultan söyledi. Dedem dedi, dışarıya karşı dedi. Öyleydi ama dedi, evde dedi, tam bir şark erkeğiydi. Hı. Bir kere 3 tane hanımı var, hatta 4 tane hanımı var. Yani alafranga olacağım diye mesela tek hanımla ihtifa etmemiş. hiçbir zaman. Beş vakit namazını her zaman kılmış. Yanındakilerin beş vakit namaz kılmasını istemiş. Hatta memleketten ayrılırken yaverine yazdığı bir mektup var. Ben onu okudum. Yaverinin yeğeni de bizim fakültede hocamızdı. Ona anlattım. Diyor ki sizi çok, size veda ediyorum. Kader böyleymiş, ayrılıyoruz. Hakkınızı helal edin, beraber şey yaptık. Sizden çok memnunum, çok iyi bir insansınız. Sizin önünüzde çok büyük bir şey var. Yalnız lütfen beraberken yaptığımız gibi salavat-ı hamseye, beş vakit namaza devam etmenizi rica ederim diyor. Yani giderken, memleketten ayrılırken, sürgüne giderken yaverine, yani Ekrem Akömer'e bunu yazmış. Mektup elimizde. Şimdi bunu da hoş görmek lazım. İmaj çalışmış. Şimdi mesela bazıları diyor ki Abdülmecid Efendisi'nin klasik Osmanlı değil. Klasik bir Osmanlı. Çünkü 1864 doğumlu zaten. Yani başka türlü olması beklenemez. Fakat çok zeki bir insan. Hı-hı. Çok entelektüel bir insan.
Zamanın şartlarını iyi görmüş,
zemini çok iyi anlamış. Yani bir iki yüzlü birisi değil elbette ki. Bunu söylemek istemiyorum asla. Ancak belli yerde olanlar belli icaplara göre hareket etmek mecburiyetindedirler. Yani ben bunu böyle doğru görüyorum, böyle yaparım diyemezsiniz. Belli şartlara
riayet edeceksiniz. Uymak lazım. Kendi özel hayatınızı istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Ama o bir görevse eğer padişahlık. Onu da çağın gereklerine göre yapmaya çalışmış.
Abdülmecid Efendi evet görünüşte bir halife oldu. Sultan Vahidettin'in sürgün edilmesinden sonra hakiki bir halife değildi. Ama şurası bir hakikattir ki Abdülmecid Efendi halifeliği bir hakkın yerine getirmiştir. Yani bir halifeden ne beklenir? Yani en basiti dini koruyacak bir dini yaşantıya ve fikre sahip olması. Abdülmecid Efendi böyle birisiydi. Abdülmecid Efendi'nin bunun hilafında bir halini bilmiyoruz. Abdülmecid Efendi'nin hanımlarından kısaca bahsedeyim. Ömer Faruk Efendi, Şeyh Suvar kadın efendi var. Hayrünnisa kadın efendi var. Mehisti kadın efendi, bir de Behruze Kalfa var. Şimdi bunlardan Şeyh Suvar kadın efendi first lady'dir. Çok da otoriter bir kadın. Çerkez asıllı. Babası enteresandır. Bir imam, Bulgurlu Camii'nin imamı. Yani Osmanlı hanedan da böyle evlilik çok azdır.
Dışarıdan.
Evet, yani çünkü Abdülmecid Efendi'nin orada köşkü var. Hı hı. Muhtemelen bir yerde gördü, beğendi veya tavsiye ettiler. Ama muazzam otoriter bir kadındı. Yani diğer üç hanım onun yanında süt dökmüş kedi gibilerdi. Hayrünnisa kadını zaten çocuğu olmadığı için üçüncü plandaydı. Dürüşehvar Sultan'ın annesi Mehisti kadın efendi de Dürüşehvar Sultan'ın annesi olmaktan başka bir şey olmadığı için o da ikinci plandaydı. Behruze Kalfa'yı Şeyh Suvar kadın efendi zaten Abdülmecid Efendi'nin karısı olarak görmez. Ona hep Kalfa derdi. Kalfa şehzadelerin hareminde hizmet eden üst seviyedeki cariyeleri verilen isimdir. Yani aslında çok yüksek bir rütbedir ama eğer şehzadenin hanımıysa ve diğer hanım ona kalfa diyorsa bu bir aşağılama tabiridir. Behruze Hanım da bunu sineye çekmiştir. Dördü de mükemmel kadınlar. Gerek fizik olarak gerek ahlak olarak bunu anlatılanlar böyledir. Şimdi Şeyh Suvar kadın efendinin bir oğlu var. Ömer Faruk efendi. Halifenin, şehzadenin tek oğlu. Bundan dolayı Şeyh Suvar kadın efendinin rolü fevkalade yüksek, itibarlı yani Sultan Abdülmecid'in dairesinde, mansiyonunda, Abdülmecid Efendi'nin mansiyonunda ve oğlu da çok popüler bir şehzade oldu. Burada bir antrepranter bir dedikodu vardır. Abdülmecid Efendi şehzadeliğinde İngiltere'nin dünyadaki rolünü görerek Fransızca'nın yanında İngilizce'nin de ehemmiyetli olduğunu anlayarak bir İngiliz kadından ders alıyor. Kadına aşık oluyor. Gizlice evleniyorlar. Ömer Faruk Efendi ondan dünyaya geliyor.
Bu
hanedan dedikodusu. Dedikodu bu. Tamamen dedikodu yalnız. Ama hanedan da bunu herkes biliyor. Fakat böyle bir evlilik kabul edilmediği için hanedanda. Gayrimeşru değil ama evlilik. Yani resmi hanedan standartlarına uygun değil. Çocuğunun şehzadeliği mümkün değil. Şeyh Suvar kadın efendi doğurmuş gibi kayda geçiyor. Ama bu bir dedikodu dediğim gibi. Tamamen dedikodudur.
Yani o dönem için bayağı sansasyonel.
Ama bayağı sansasyonel bir dedikodu. Evet, hanedan bunu konuşmuş.
Peki bunu doğrulayacak ya da...
Hiçbir şey yok.
Yok.
Hiçbir şey yok. Fakat şeyi biliyoruz. O kadın sürgüne kadar Abdülmecid Efendi'nin dairesinde kalmıştır. Abdülmecid Efendi'nin çocuklarına ve torunlarına bakmıştır. Mademoiselle diye bilinen bir İngiliz kadın. İsmi çok fazla geçmez. Yani Abdülmecid Efendi dairesi hep olmuş o kadın. Her zaman olmuş.
Ya zaten o dairede olabilmesi...
Evet. Ama mürebbiye sıfatıyla.
Peki ama şimdi dini olarak bir kadının bir erkeğin
beraber
dairesine...
kalmıyorlar. Dairesinden kastım şu. Büyük bir daire düşünün. Yani beraber oturmuyorlar. O kadının ayrı bir odası var.
Tamam ama yani hiç mi bir araya gelmiyorlar?
Arada yani normal bir insan yabancı bir kadınla ne kadar bir araya geliyorsa o kadar bir araya geliyorlar şeyde. Ama bu yani bu kadının sürekli olarak kalması enteresandır. Geri dönmemesi enteresandır. Bu sanki bu dedikodunun doğru olduğunu hissini veriyor. Ömer Faruk Efendi çok yakışıklı bir şehzadeydi. Osmanlı Hanedanı'nın en yakışıklı şehzadelerinden bir tanesiydi. Babası onun tahsiline çok ihtimam gösterdi. O kadar ki Galatasaray Lisesi'ni eliyle götürdü, yazdırdı. Mesela hiç görülmemiş bir şey. Bir şehzade oğlunu götürüyor Galatasaray Lisesi'ne. Eti benim, kemiği senin diyor. Bu mesela çok Avrupa'yı bir görünüştür. Ömer Faruk Efendi bir kabahat işlediği zaman mektepte hocalarının ona müsamaha göstermemelerini rica ediyor. Hatta bir
defa sarayda eğitilmiyor ama dışarıda
sarayda ilk şeyini görmüş.
Ya da sadece sarayda.
Galatasaray Lisesi mezunudur. Hatta bir kabahat işlediği zaman eve gelmiş, hocası azarlamış, babası elinden tutmuş götürmüş, öp demiş hocanın elini. Hocaya demiş saygısızlık olmaz. Yani bu kadar da çocuğunun yetişmesine ihtimam etmiş. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra zamanın modasına uygun olarak Viyana'ya gönderildi. Teresianum Mektebi vardır. Maria Teresa'nın kurduğu çok meşhur Viyana'da bir okul. Ve orada artık Fransız ekolünden Alman ekolüne geçmiştir. Tevfik Fikret o zaman Galatasaray Lisesi müdürüydü. Ve Abdülmecid Efendi'nin çok yakın dostuydu. Düşünün Tevfik Fikret gibi, Abdülhak Hamit gibi o zamanın şairleri hep Abdülmecid Efendi ile teklifsiz bir arkadaştır. Bu hiç o zamana kadar görülmemiştir. Yani halkla bu kadar yakın olmak. Daha sonra Berlin Akademisi'ne gitti. Harp Akademisi'ni bitirdi. Kısa bir zaman Prusya'da Husar Alayı, Süvari Alayı'nda vazife yaptı. Yani Alman ordusunda vazife yaptı. Ondan sonra memlekete döndü ve orduda vazife aldı. Çok genç yaşta vazife aldı. Gönüllü olarak Birinci Dünya Savaşı'na...
Bu eğitim asker olma zaten asker. O zaman hem Osmanlı'da hem Avrupa'da...
Bütün dünyada şehzadeler evet. Asker olarak yetiştiriliyor.
Şu anda da hala Avrupa'da evet. Var olan...
Evet, yaşı küçük olduğu halde gönüllü olarak Çanakkale Savaşı'na gitti. Daha sonra bu arada bir evlilik meselesi var. Bu evlilik mühim. Ömer Faruk Efendi çok genç yaşta. Yani daha 22 yaşındayken kendisinden 2 yaş büyük bir akrabasına aşık oldu. Bu akrabası Sultan Vahidettin'in kızı Rukiye Sabiha Sultan'dır.
Ama aslında Türkiye tarihi içinde önemli bir isim.
Evet. Sabiha Sultan hanedanın yine güzel kadınlarındandır. Yani belki bir dünya güzeli değildir ama hanedanın en hoş kadınlarından birisidir. Karakter itibariyle de tam bir prenses. Böyle vakarlı, şimdi cool denilen ama aynı zamanda cömert, merhametli, bilgili, oturaklı bir kadın. Yani Sabiha Sultan hanedanın en mükemmel figürlerinden bir tanesi o devirde. Şimdi bu Sabiha Sultan'ın talibi çok. Bir kere güzel ve çok iyi yetişmiş bir kadın. Yani zamanın en mükemmel kadınlarından ve padişahın kızı. Bu da çok talip oluyor. Bu talipler arasında İran Şahı'nın oğlundan tutun da ileri gelen paşaların, beylerin hepsinin çocuklarına kadar talipleri var.
Liste uzun.
Liste uzun. Her biri bir vesileyle, bir sebeple reddediliyor. Çeşitli sebeplerle. Makul. Yani sarayca makul sebepler reddediliyor. Bu arada o zaman için çok parlak olmayan bir enteresan talibi oluyor Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa o zamanlar İstanbul'da. Yani Suriye ordusu bozulmuş, İstanbul'a gelmiş. Mustafa Kemal Paşa zannedilenin aksine askerlikten çok politikaya meraklıydı. Ve bunda da zaten muvaffak oldu biliyorsunuz. Politikada söz sahibi olmak istiyor, idarede söz sahibi olmak istiyor. Bu nasıl olacak? Harbiye Nazırı olmak istemiş mesela, olmamış. Padişah kızına talip olarak, padişahla da bir öteden beri gelen bir tanışıklığı var. Siyasette söz sahibi olabileceğini düşünüyor ve Sabiha Sultan'a talip oluyor. Bu talep reddediliyor. İki sebepten. Birincisi Sabiha Sultan istemiyor. Çünkü Sabiha Sultan'ın başkasında gönlü var. Hı hı. Ömer Faruk Efendi de gönlü var. Padişah istemiyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Sabiha Sultan'la evlenebilecek, onunla bir yuva kurabilecek mizaç hususiyetlerine sahip değil. Yani saraya damat olabilecek bir mizaç hususiyetine sahip değil. Bir kere düşünce tarzı, dünya görüşü, yaşantısı itibariyle.
Çizgi itibariyle de artık evet. Sarayın yörüngesinde kalması gerekecek.
Kalması gerekecek. Onu yapacak birisi değil. Problem çıkacağı belli. Sultan Vahidettin bunu reddediyor. Tabii bu reddediş Mustafa Kemal Paşa'yı ciddi bir şekilde kırıyor. Bunu biliyorum. Ama Kemalist literatürde öyle bir şey yok. Hiç o sultanın kızına talip olur mu Mustafa Kemal Paşa? Olacak iş mi? Padişah öyle...
Var mı bunun belgesi?
Var tabii. Belgesi yok, hatıralar var. Sabiha Sultan evet beni istedi. Fakat benim gönlüm başkasındaydı dedi. Hı. Yani Sabiha Sultan bu işin baş figürü. Mustafa Kemal Paşa'ya da soruyorlar. Öyle bir şey vardı deyip geçiştiriyor. Ama o zaman bu hadiseyi bilen herkes... Herkes biliyor ki bu böyle. Ama sonradan bu değiştirilmiş. Padişah adam göndermiş. Benim kızımı alır mı diye ısrar etmiş. Hmm. Zübeyde Hanım da çok istemiş olduğunu. Fakat Mustafa Kemal Paşa asla ben bir sultanla evlenmem. Böyle şey gelmem demiş. Tabii biliyorsunuz zaman değiştikçe tarihi hadiseler de değiştiriliyor. O kahramanın doğru anlaşılması için.
Özellikle de etki alanı icabıyla evet. Böyle bakıyorlar. Ya. Bu evlilik olsaydı belki bambaşka şeyler konuşturdu.
Ertuğrul Efendi vardı. Sultan Abdülhamit'in torunu hanedan reisiydi. Yakın zamanda vefat etti İstanbul'da. Çok tatlı bir insandı. Yani harikulade kültürlü, sevimli, kibar, nazik. Yani bir devletin başkanı olsa o zaman da devletin başkanı çok düşük profilli birisi vardı. Yani Türkiye'ye muazzam bir sükse yapacak bir insan. Aynı anda birkaç kişiyle Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce konuşabiliyor. Arapça, Farsçayı az biraz anlıyor ve Türkçesi gayet mükemmel. O zamanki saray Türkçesi konuşuyor. Fevkalade şık giyiniyor. Çok esprili, kompleksiz bir insandı Ertuğrul Efendi. Bu Ertuğrul Efendi dedi ki, ben Sabiha Sultan'a dedim ki, ah hala evleneydin başımıza bu işler gelmezdi. Hmm. Derdim diye şaka takılırdı. Sabiha Sultan'a böyle çok diyen olmuş. Evlenseydi bu işler olmazdı. Dönelim biz gene Sabiha Sultan'a. Hmm. Sabiha Sultan Ömer Faruk Efendi talip oluyor. Ömer Faruk Efendi'nin bu talebine ne Sultan Vahidettin ne Abdülmecid Efendi taraftar. Hmm. Abdülmecid Efendi ile Sultan Vahidettin arasında çok muazzam bir muhabbet varmış eskiden. Yaşları birbirine çok yakın amca çocukları. Hep bir arada gezerlermiş, tozarlarmış, birbirlerini çok severlermiş. Hatta mehtaba çıkarlarmış. O zaman İstanbul'un en namlı eğlencesiydi. Kayık tutarsınız, mehtap seyrine çıkarsınız. O kadar birbirleriyle dostlarmış. Fakat sonra aralarına kara kedi girmiş. Bu kara kedi zamanın müzevil insanlarıdır. Hanedandan iki kişi ahbap oldu mu bunları bozmak bazı insanların işi olur, vazifesi olur. Yani ekip olmasınlar diye. Dedikodularla bunların aralarını biraz bozmuşlar. Ve o zaman yani Sultan Vahidettin padişahken Ankara'da bir hareket var. Bu harekette padişah birbirine ters gayet tabii olarak. Abdülmecid Efendi ise Anadolu hareketine taraftar gözüküyor. Yani ben olduğunu zannetmiyorum ama öyle gözüküyor. Biraz evvel söylediğim imajdan dolayı. Yani kazanırlarsa en azından. Ve ikisi de bu evliliğe hayır diyorlar. Sultan Vahidettin
hayır diyor. Hem kız tarafı hem erkek tarafı istemiyor aslında.
Fakat aşk her şeye galip geliyor. Ömer Faruk Efendi yemeden içmeden kesiliyor. Sabiha Sultan için böyle bir şey duymadık. Sabiha Sultan daha kontrollü bir kadın. Zannetmiyorum böyle olduğunu. Çünkü kalfalar diyorlar ki Sabiha Sultan o kadar önemsemedi. Ama Ömer Faruk Efendi bunu çok emniyet verdi. Şeyh Süvar Kadın Efendi kocasının huzuruna çıktı. Efendi Hazretleri dedi. Ben biricik oğlumu kaybedemem. Ne olursa olsun bu evlilik olacak dedi. Bunun üzerine Abdülmecid Efendi oğlunun hatırı için bu evliliği kabul etti. Sarayda nikah kıyıldı.
Düğün fotoğrafları var.
Düğün fotoğrafları var, evet. Basit bir düğün oldu o zaman. Mütareke olduğu için ama normal bir saray prosedürüyle bir düğün yapıldı. Bu düğünde Sultan Vahidettin Nişantaşı'nda bir evi vardı. İki tane evi vardı, konağı vardı yan yana. Onlardan birini Sabiha Sultan'a verdi. Birini de daha önce Rukiye Sultan, Ulviye Sultan'a vermişti, diğer kızına. Abdülmecid ayrıca Rumeli Hisarı'nda... bugün Zeki Paşa Köşkü diye bilinen ikinci köprünün ayakları altında kalmış çok çirkin bir bina vardır. Boğaz'ın en çirkin ve en pahalı binası olduğu söyleniyor. Bu Müşir Zeki Paşa, hı-hı, Sultan Abdülhamit zamanında mekatibe askeriye, askeri mektepler reisiydi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da dedesi oluyor Müşir Zeki Paşa.
Aynı zamanda Boğaz'ın en pahalı
yalısı. En çirkin. Çirkin neden? Çünkü karkas bir binadır. Yani yalı mimarisine uygun yapılmış, apartman gibi yapılmış.
Dışı sarmaşıklarla kaplıdır,
evet, kaplıdır. Orada oturdular. Yani yazın orada oturdular, kışın Nişantaşı'nda oturdular. Böyle mutlu bir hayatları oldu. Yani bugün birbirini severek evlenen mazbut iki genç nasıl yaşıyorsa bunlar da böyle yaşamaya başladılar ve evliliklerin ertesi senesi dünya güzeli bir kızları oldu.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İki genç insan birbirini sevmiş, her şeye rağmen evlenmişler ve şimdi iki şu anda ilk birbirini seven bir çift nasıl yaşıyorsa öyle yaşamışlar. Gösterişten
evet.
uzak,
evet.
sevgi dolu ve arka evet. arkaya da çocuklar olmuş.
Oldu. Bu arada Ömer Faruk Efendi şiddetli Ankara taraftarı, çok vatansever, askerliğe aşık. Hatta Enver Paşa onu bir ara Şark Ordusu komutanı yapmak istedi. Azerbaycan'da bir suni devlet kurup onu başına geçirmeyi düşündü. Fakat yaşı küçük olduğu için, o zaman 18 yaşındaydı, vazgeçti. Yani çok popülerdi. Yaşı küçük olmasına rağmen çok popülerdi. Hı-hı. Ve tam iddiaçıların kontrolündeydi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanıydı. Futbola çok meraklıydı Ömer Faruk Efendi. Yani şeyin başkanlığını yapmıştır. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun başkanlığını yapmıştır. Anadolu'ya geçti. Gizlice bir geminin ambarında Anadolu'ya geçti Ankara hareketine katılmak üzere. Fakat Mustafa Kemal Paşa bunu öğrenince İnebolu'dan geri gönderdi. Çünkü bir şehzadenin Anadolu'ya gelmesi onu ister istemez Mustafa Kemal Paşa'nın önüne geçirecekti. Hı hı. Süksesi var çünkü şehzadenin ne kadar olsa. Yani şehzadeyi siz sen şurada otur levazım işlerine bak depo bekle diyemezsiniz. İster istemez hareketin önüne geçireceksiniz sembolik de olsa. Bunu istemedi. Ömer Faruk Efendi dedi ki benim dedi hiçbir siyasi talebim yok. Bana bir cephe birlik verin ben dedi cepheye gitmek istiyorum. Hayır dediler kusura bakmayın. İnebolu'dan onu geri gönderdiler. Bu telgrafı Ömer Faruk Efendi ölene kadar çerçeveletmiş duvarına asmıştı.
Şimdi aslında şöyle de bir taraf çıkıyor ortaya. Yani hep suçlanıyor ya hiçbir şey yapmadılar diye. Yani aslında bir şey yapmak isteseler de çok fırsat bulamamışlar.
Hayır yapamadılar. Bir Abdülmecid Efendi Anadolu'ya geçmek istedi. İngilizler yalının etrafını asker kordonuna aldılar. Ve Osmanlı Hanedanı devamlı para toplayıp Anadolu'ya gönderdi. Sultan Vahidettin ve hanımları dahil. Kızılay biliyorsunuz piyango tertipliyor o zaman. Çünkü açıkça para toplayamıyorsunuz. Kızılay vasıtasıyla topluyorsunuz. En çok paraya bakıyorsunuz Sultan Vahidettin ve hanımları vermiş. Sonra Abdülmecid Efendi vermiş. Bütün hanedan buraya yardım etmiş. İstanbul bu paralar Kızılay'a gidiyor. Yani Ankara'ya gidiyor. Bunların evrakları elimizdedir bugün. Herkes bunları biliyor. Yani bu maddi yardım. Manevi yardımlar ayrı. Ankara'ya yapılan.
Açıkça, fiziki olarak da gitmek istediklerinde tabii, de fırsat bulamamışlar.
Pek çok subay şehzade var. Onlar istedikleri İngilizler onları bırakmıyorlar. Ama Ömer Faruk Efendi macera peresti denedi geri döndü. Bu vatanseverliğinin mükafatını 1924 yılında aldılar ikisi de. Halife Abdülmecid Efendi ve ailesi halif hilafet kaldırıldı ve sürgün edildiler. Yani siz ne kadar vatansever olursanız olun, Ankara'yı desteklerseniz destekleyin, cezasını sürgünle ödediler. İnanamadılar böyle bir şeye. Yani Ankara'nın kendilerine
nasıl
böyle bir şey...
Nasıl geçiyor anılarda?
Şok oldular. Zaten Abdülmecid Efendi bunu kabullenemedi. Yani benim dedi size tehlike teşkil edecek ne icraatım var? Sonra ben Müslümanların halifesiyim, siz beni nasıl azledebilirsiniz? Sonra hanedanı nasıl sürersiniz? Burası bizim vatanımız. Şok oldular. Ve bir gece içinde, yani gündüz geldi vali tebliğ etti emniyet müdürüyle... Ben kabul etmiyorum dedi. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin dedi emniyet müdürü halifeye. Yani zorla çıkarırız sizi. Gece hazırlandılar. Gece yarısı Ömer Faruk Efendi, Abdülmecid Efendi hanımları arabalara bindiler. Sirkeci istasyonundan değil halk tezahürat yapar diye Çatalca istasyonuna kadar götürüldüler. Yolda araba çamura saplandı. Bunlar indiler. Çamurların içinde çamurlara batağa çıka istasyona geldiler. Treni beklediler ve Orient Ekspresi ile İsviçre'ye postalandılar vatanlarından. Ceplerine bir miktar 1.000 lira para kondu o zamanın parasıyla. Tek gidiş pasaport. İsviçre'ye geldiler. Abdülmecid Efendi orada bir beyanname verdi. Dedi ki ben bu kararı tanımıyorum. Ben Müslümanların halifesiyim. Ben ancak Müslümanları azledebilir. Meclis azledemez. Bunu tanımıyorum dedi. Ama fazla aleyhte konuşmadı. Belki vazgeçerler diye. İsviçre pahalı bir yer. Daha sonra Sabiha Sultan ve çocuklar da geldiler. İsviçre pahalı bir yer. Orada kalamadılar. Nice gittiler. Nice daha ucuz. Havası daha mutedir Fransa'nın. Bir de Fransa kabul ediyor zaten. Başka yerler kabul etmiyor.
Evet konuşmuştuk bunu. O dönemde bir tek Fransa. Evet. Hem pasaport verme noktasında evet. hem de vatandaşlık.
Ve pasaport verdi. Halife ve yakınlarına kimi istiyorsa halife aileden onlara Fransa pasaport verdi. Bu büyük bir iyiliktir. Halife burada Nice'de. Artık hayattan ümidini keserek yaşadı ve 1944'te Paris'te vefat etti. Ömer Faruk Efendi de babasıyla beraber yaşıyordu. Önce aynı evde yaşadılar. Sonra çocukları gelince kalabalık oldu. Ben gittim gördüm. Karabesel diye bir villa ve onun yanındaki villada beraber yaşadılar. Tabii hizmetkarları, onların sadık kalabalık bir aile. Sonra Ömer Faruk Efendi'nin iki kızı daha oldu sürgünde. Bunlardan birisi Hanzade Sultan. En büyüğü Neslişah Sultan'dı. Fatma Neslişah. Fatma'yı Sultan Vahidettin koymuş. Neslişah'ı Abdülmecid Efendi. Karakter farkını isimlerden anlarsınız. Hı. Zehra Hanzade. Zehra'yı Sultan Vahidettin koymuş. Hanzade'yi Abdülmecid Efendi koymuş. Ve Necla Hibetullah. O artık Sultan Vahidettin'den sonra doğdu. O da üçüncü kızı. Üçü de çok güzel kadınlardı. Ve Haza prensestiler. Yani soylu, vakarlı, yüksek hasletli insanlardı. Bunlardan Hanzade ortanca emsalsiz güzellikte bir kadındı ki ben yaşlılığını gördüm. Gençlik fotoğraflarını bilenler vardır.
Türkiye'de
çok kaldılar.
Ve fotoğraflarını vesaireyi o zamanın magazinlerinde, gazetelerinde çok gördük.
Ben Neslişah Sultan'ı ilk gördüğümde o zaman talebeydim. Bir cenazede gördüm veya bir yerde gördüm. Yanına gittim, elini öptüm. Alaka gösterdi. Dedim ben sizi dedim çocukluğumdan beri tanıyorum. Nereden tanıyorsun dedi. Dedim mecmualardan tanıyorum. Siz mecmualarda olduğundan da güzelsiniz dedim. Şöyle döndü. Kemerli bir burnu vardı. Osmanlı Hanedanı'nın karakteristiğidir. Bu burunla mı güzelim dedi. Hı hı. Efendim dedim o burun dedim esas şeyi katıyor dedim. Güzelliği katıyordu. Hoşuna gitti. O zaman yaşlıydı tabii ben bunu konuştum. Gene 60 yaşında vardı ama mihrap yerinde tabir edilen bir durum. Ömer Faruk Efendi kızları olup da biraz büyüyünce 12, 13, 14, 15 yaşlarına gelince fevkalade endişelendi. Bir ara Arnavutluk tahtı düşünüldü ama Ankara engelledi onu. Dedi ki ben dedi burada kaldığım müddetçe bu kızlarımın evlenmesi mümkün olmaz. Yani kızlarına çok düşkündü. Çok düşkündü ve Mısır'a hicret etti. Peki o zamana kadar niye Mısır'a gitmediler? Çünkü Mısır hükümeti İngiltere'nin elindeydi. Fuat hanedanı kabul etmiyordu. Fuat düşü Faruk gelince kabul etti. Kral Faruk, Ömer Faruk Efendi'yi çok severdi. Adaşıydı. Birbirlerince ayrılmazlardı. Yaş farkı var aralarında. Beraber ava giderlerdi. Çok beraber zaman geçirdiler. Hatta Ömer Faruk Efendi'nin büyük kızı Neslişah Sultan'a Faruk'u, Kral Faruk'u düşündüler. Fakat Kral Faruk onunla, o Kral Faruk'u yapamazdı. Hemen aradan, hanedandan bir prensle onu evlendirdiler. Yaşlı bir prensle. Yani Neslişah Sultan'dan 20 yaş büyük bir prensle evlendirdiler. Abdülmünim adında. Yakışıklı bir adamdı ama yaşlıydı. Ben de Neslişah Sultan'a dedim ki siz dedim Abdülmünim, Prens Abdülmünim iyi bir insandı. Ama nasıl kabul ettiniz dedim. Yani babanız yaşında birisini. Babasından 2 yaş küçük. O zaman dedi kızlara, oğlanlara sorulmazdı dedi. Kiminle evleniyorsun? Anne babalar karar verirdi dedi. Benim de evlenmem lazımdı dedi. Mecburdum evlenmeye. Yani hayatta kalabilmek için çok fakirler çünkü. Evet. Çok fakirler. Prensle evlenince ailenin maddi durumu düzeldi. Evet. Ve ondan sonra Sabiha Sultan bütün hanedan mensuplarına imkanı olduğu kadar yardım etti. 20 lira birine göndermiş bakıyorum. Evet. 10 lira birine göndermiş. Yani alabildiği kadar dünürlerinden. Sonra ikinci kız.
İstediğini fazla gönderemiyordu da bir yandan.
İngiltere postaya baskı koymuştu. Yani belli bir miktardan fazla para yollayamıyoruz. İngiltere bu işi çok iyi biliyor. İnsanlar bunu anlayamazlar. İkinci kız Hanzade onu da kaptılar Mısır hanedanı. Onu da Prens İbrahim'in oğlu Mehmet Ali'ye aldılar. O da yaşça kendisine 20 yaş büyük. O da iyi bir adam. O da çok iyi bir adam. Yani insan olarak çok iyiler. Üçüncü kızı da onun kardeşine verdiler. Yani ablasıyla elti oldu. Prens İbrahim'in oğlu Amrıl ile evlendi. Üçü de çok mutlu oldular, enteresandır.
Yani ki bunlar, prenses oldular aslında
prenses,
değil mi?
Bunlar zaten prensestiler. Evet. Mısır'da tekrar prenses oldular. Ve bunlar hakikaten soylu insanlardı. Mesela kendilerinden 20 yaş büyük insanlarla bambaşka bir kültürde kocalarını sevdiler. Onlardan çocukları oldu. Çocuklarını mazbut yetiştirdiler. Kocalarıyla normal bir hayat yaşadılar. Hiçbir zaman bir skandala, bir probleme sebebiyet vermediler. Ve Neslişah Sultan, Kral Faruk düşünce 1952'de darbe olunca kocası naip oldu. Yani kral naip oldu. Yani geçici devlet başkanı oldu. Neslişah Sultan'ı Mısır'ın ana kraliçesi oldu. First lady'si oldu. Bir sene. Ertesi sene sosyalist bir darbe yapıldı. Ve bu sefer Neslişah Sultan ve kocası ailesiyle beraber tekrar sürgüne
çıktı. Bir kez daha sürgün.
Ben iki sürgün yaşadım dedi. Onun için çok korkuyorum Ekrem Bey Türkiye'de dedi. Onun için konuşmalarıma ve görüştüğüm insanlara çok dikkat ediyorum dedi. Onu yani anlarsınız ne demek istediğini. Üçüncü bir sürgünü ben yaşayamam dedi. 52'de kadınlara Türkiye'ye dönme izni verilmişti Adnan Menderes tarafından. Neslişah Sultan zaten diplomatik pasaportuyla 46'da gelmişti Türkiye'ye. Yasak olmasına rağmen diplomatik pasaport bu şeyi aştı. 52'den sonra Türkiye'ye döndüler. Yılın bir kısmını burada, bir kısmını Avrupa'da, bir kısmını burada, bir kısmını Avrupa'da
ekonomik
geçirdiler.
Ekonomik olarak da bir problemi
problemleri kalmamıştı. Evet, mallarının çoğunu kaybettiler ama yine ellerindeki imkanlar onları belli bir seviyenin üzerinde yaşamaya imkan verdi ve ailelerine yardım ettiler. Üç kız kardeş de Avrupa'da yaşadılar ve yılın yarısını İstanbul'da geçirdiler.
Bir profillerinden bahsedelim mi?
Bahsedelim.
Nasıldı ki mesela annesine mi babasına mı benziyordu? Bizim gördüğümüz, işte sizin söylediğiniz evet. karakteristik bunun belki daha baskın ama yine de çok güzel kadınlar, çok Avrupa'yı görünen kadınlar.
Tip olarak babalarına benziyorlardı. Babaları çok yakışıklı bir adamdı. Annelerinden daha da yakışıklıydı Ömer Faruk. Sonradan deforme oldu. Ömer Faruk Efendi sürgünü kaldıramadı. Psikolojik çöküntüye uğradı. Sabiha Sultan'dan ayrıldı. Yani geçimsizlikten düşünebiliyor musun? O kadar birbirini seven insanlar ayrıldılar. Ama Sabiha Sultan bir gün Ömer Faruk Efendi aleyhinde konuşmadı dedi. Şey Nesli Şah Sultan. Ki babamın suçuydu dedi annemden ayrılmak. Babam asabi. Yani sinirleri bozulunca biliyorsunuz asabi oldu devamlı. Rukiye Sultan, Sabiha Sultan bunu kaldıramadı ve dostça ayrıldılar. Ondan sonra yine bir şehzade Mihrişah.
Boşanma mı?
Boşandılar. Evet. Bildiğimiz boşandılar. Sonra bir prensesle evlenmek de zor. Sonra yine bir prensesle evlendi Ömer Faruk Efendi. Mihrişah Sultan'la amcasının kızıydı. Mesela Nesrişah Sultan dedi ki ben ona her zaman medyunu şükranım. Babamın en zor zamanlarında yanımda oldu dedi. Maddi ve manevi olarak. O maddi olarak da iyiydi. Çünkü onun annesi Türkiye'de kalmıştı. Mihrişah Sultan'ın onlara para gönderiyordu. Ömer Faruk Efendi açlıktan ölmedi yani. Ve İskenderiye'deki evinde masasında Türk bayrağı, önünde bir kavanoz Türk toprağı. Hani ölürsem fütçeten bunu benim kabrime koysunlar diye. Her sene Türk hükümetine Türkiye'ye dönmek istiyorum. İsterseniz çöpçü olarak vazife verin. İsterseniz beni hapse atın. Türkiye'ye dönmek istiyorum diye ağladı adam. Hatta havaalanında bir yolcu geçirirken bir kadının kucağında köpek var, İstanbul'a gidiyor. Ağladı, dedi ki şu köpek benden daha şanslı. O vatan toprağını görecek, ben göremeyeceğim dedi. Ömer Faruk Efendi'nin çok acıklı bir hayatı vardır. Çok ibretli bir hayatı vardır. Yani o kadar parlak bir hayattan yani Mısır prenslerinin yardımıyla geçindi. Ve karısı tarafından yani çok sıkıntı. Yani kızları baktı tabii ama kızları sürgünde.
Ama bir taraftan da tabii öyle bir profil için çok da kolay kabul edilebilir
çok
bir hayat
bir durum.
Değil.
Zaten genç şehzadeler diyor ki bize gelirdi sinirleri çok bozuk. Devamlı sinirleniyor, asabi mizaçlı ama bunun yanında fevkalade kültürlü, zevki selim sahibi, her şeyden anlayan, hoş bir insandı diyorlar. Yani sevilen bir insan ama mahvolmuş bir hayat maalesef. Sürgün sebebiyle yani Türkiye'nin çok istifade edebileceği profillerden biri.
Potansiyel olarak
çok
belki
yazık edilmiş.
Büyük bir kayıp.
O nüfusun az olduğu zamanda, yetişmiş insanın az olduğu zamanda hanedandaki bu kadar kıymetli insanların, ya Türk dünyanın en önde gelen maden mühendislerinden bir tanesi Selim Efendi'nin damadı Kenan Bey'di. Dediler ki ya Türkiye'nin tek yüksek kariyerli maden mühendisi dediler. Hayır, damat değil mi? Onu da süreceğiz dediler. Damat bu adam ya, hanedandan değil. Onu da sürdüler. Ya madem herkese lazım.
Sonra biz yurt dışında.
Adam getirtirler. Evet, getirdi. Bu çok acı bir şeydir. Yani Abdurrahim Efendi, Cemalettin Efendi, Ömer Faruk bunlar cephelerde savaşmışlar. Yaralanmışlar. Savaş kazanmışlar. Asker. Osman Fuat Efendi dünya çapında bir asker. Bunlar vazifeye talip oldular. Yok dediler. Siz de gideceksiniz. O hanedandansınız. Askerlikten atıldılar. Bir kuruş parasız. Yıllarca çalışmışlar. İnsan bir toplu para veriyor şimdi işten çıkardığı adama. Bunlar onu bile alamadılar, memlekete hizmet etmişler. Ömer Faruk Efendi bu travmayı yaşadı. Kızları hep bunu anlatırlardı. Fakat kızları fevkalade otokontrol sahibi. Annelerin ve babaların bütün güzel huylarını almışlardı. Bir kere fevkalade soylulardı. Lüzumsuz konuşmazlar, lüzumsuz insanlarla görüşmezler, dedikodu yapmazlar. Çok entelektüel. Görünüşler Avrupa'yıydı tabii ki, çünkü o birer Avrupa prensesleriydi.
Hep tartışılır ya, yani hanedanı ne kadar yansıtıyorlar.
Ama bir de şöyle bir durum var Hülya Hanım. Biraz evvel anlattım, Nesrişah Sultan iki sürgün yaşamış ve devamlı kendilerini sürenlere karşı bir kompleks duymuş. Yani bizi zaten Osmanlı olduğumuz için istemiyorlar. Bir de farklı görünürsek bize daha çok düşman olurlar. Yani onun şey, mesela Ömer Faruk Efendi şehzadelere dermiş ki ne olur fesle gezmeyin. Kemalistler bizi izin verseler bile sizin yüzünden vermezler. Yani fes girmeyin başınıza ki.
Kabul
Kemalistler
edeyim.
Bak desinler ki bak şehzadeler fesk giymiyorlar, artık bizim gibi oldular, geri dönsünler. Yani bu psikolojiyi iyi anlamak lazım. Evet. Nesrişah Sultan'da da babasının bu psikolojisi vardı. Ben bizzat kendisinden, bana biraz evvel söyledi.
Bir de tabii yaşadıkları kolay değil. Korkmaları, endişe etmeleri, geleceğe dair,
evet,
yaşadığı travmaları yansıtmaları çok normal.
Kolay bir şey değil yani, belli bir sürgün çok zor bir hadise. Ben sürgün yaşayan çok insanla görüştüm. İnsanlar şimdi bilmediği için kolay geliyor.
Yani başka bir şehre, başka bir ülkeye göç etmek.
Etmek bile.
Cebinizde paranız varken bile zor iken.
Bunlar hiçbir, evet, şeysiz.
Hiçbir şeysiz.
Çok büyük sıkıntılar çekmişler.
Şimdi mesela dersiniz ki işte gittim ya, ne iş olsa yaparım. O zaman o ne iş olsa yaparımın bile yapılabileceği
zamanlar.
Yapılamadığı
bir şey değil. Pasaportunuz yok. Mesela ben Nesrişah Sultan gayet imanlı. Hatta dindar sayılabilecek bir insandı. Yani görünüşü çok moderndi ama ben Nesrişah Sultan'la konuştum. Asla öyle birisi değildi. Görünüşü böyle. Bir de şahsi günahlar ayrı şeylerdir. Yani herkes günah işleyebilir. Yani bunu söyleyenlerin günahları yok mudur? Yani başını örten, beş vakit namaz kılan insanlar başka günahlar işlemiyorlar mı? Tabii ideal olan hiç işlememek ama yani bundan dolayı bunlar suçlanamazlar. Elbette yaptıkları yanlıştır, o ayrı bir mesele. Bir Müslümana belki yakışmaz. Ama bu şahsi bir meseledir. Gerek Nesrişah Sultan'da gerek diğer hanedan mensuplarında ben fevkalade sağlam bir Allah inancı, İslamiyet'e bağlılık, ecdada bağlılık, hiçbir müesseseyi sorgulamamışlardır. Hiçbir zaman tenkit etmemişlerdir. Yani onu ben onlarda gördüm. Nesrişah Sultan'la çok zaman geçirdik. Diğerleriyle daha az zaman geçirdik. Ancak cenazelerde falan gördüm ben Hanzade Sultan'ı ve Necla Sultan'ı ama Nesrişah Sultan'la çok görüştüm. Çünkü çok İstanbul'da kaldı. Ortaköy'de otururdu. Çok tatlı bir kızı vardı, Prenses İkbal hayatta. Ve çok tatlı bir oğlu vardır, Abbas Hilmi. Aynı zamanda Mısır prensidir. O da çok zaman İstanbul'da yaşar. İkisi de gayet güzel Türkçe konuşurlar. Mesela Abbas Hilmi beş vakit namaz kılar oğlu.
Bazı kendi yalıları da var.
Tabii tabii onlar kendi servetlerinden geliyor. Yani evet. Mısır servetinden geliyor. Hatta Ortaköy'deki evinin tavanları yüksekti. Bir Emin Vafi Bey ona tahsis etti. Nesrişah Sultan'ın parası yoktu geldiğinde. Yani onu alabilecek parası yoktu. O burada oturmasını dedim, ne kadar güzel dedim, tavanı yüksek. Dedi ki ben dedi uzun boylu olduğum için yüksek tavanlı yerlerde oturuyorum. Şaka yaptı. Tam saraylarda oturmaya alışmış. Bir de İstanbul'u geziyorum, her yere bakıyorum. Güzel olan ne varsa ecdadım yapmış derdi. Öyle hakikaten. Ne varsa güzel olan.
Şu anda da bakın turistlerin gezdiği yerlere. Evet. Nerelere
yani,
gidiyorlar?
Stadyumları, kültür merkezlerini gezmiyorlar. Ya iş merkezlerini gezmiyorlar. Bunların atalarının yaptığı yerleri geziyorlar. Yani her üçü de Nesrişah Sultan burada vefat etti. Diğerlerinin cenazesi buraya getirildi. Her zaman bütün dünyada ve Türkiye'de popüler oldular. Ve yerlerini doldurdular. Bütün yaşadıkları talihsizliklere rağmen fevkalade iyimser, fevkalade güler yüzlü, anı yaşayan insanlardı. Allah rahmet eylesin.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.